Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 29 Kasım 2016 saatler 17.30'u gösteriyor. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Bugün size elbette Ankara'da siyasetten biraz bilgi vereceğiz. Grup toplantıları vardı. Ortak başlıklar vardı o toplantılarda. Ortak başlıklardan birincisi olağanüstü hal meselesi. İkincisi anayasa meselesi, anayasa değişikliği ve Türkiye'nin başkanlık sistemine ya da Bahçeli'nin girişimiyle ismi değişmişti, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi meselesi. Bununla ilgili liderlerin özel olarak verdikleri mesajlar vardı. Bahçeli'nin ne söyleyeceği merak ediyordu. O da söyledi. Artık yol, tünelin ucundaki ışık biraz daha netleşti gibi. Yol biraz daha aydınlandı gibi. 10-15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o değişiklik teklifi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla sunulacak. Öyle anlıyoruz. Detaylarını aktaracağız. Üçüncü başlığı da söyleyelim. O da ekonomi. Aslında Türkiye bir kriz yaşamıyor diyordu hükümet üyeleri ısrarla. Ancak bugünlerde en çok ekonomi konusunu konuşuyorlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma alttan alta bir çözüm bulma yarışı içinde olduklarını da görüyoruz. Ne söylediler hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem muhalefet lideri, bütün bunları size aktaracağız Ankara'daki siyaset bloğundan sonra. Ve ekonomiyle ilgili önemli tespitler var. Uğur Gürses'ten Hürriyet Gazetesi yazarı hem o tespitleri size aktaracak. Yani Türkiye dövizini bozdurarak, Türk insanı dövizini bozdurduğunda Türkiye bu krizden kurtulabilir mi sorusunun yanıtını verecek. Hem de son dönemde yapılan o mega projelerin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin başına nasıl işler açabileceği. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın tasarrufla ilgili çağrısı vardı. Her evde 2-3 araba olmasından şikayet etti ve tasarrufa daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın harcamalarıyla ilgili, özellikle sarayın harcamalarıyla ilgili rakamlar uçuşmaya başladı. Bunlarla da ilgili bilgi vereceğiz size. Suriye'de gerçekten çok enteresan gelişmeler oluyor. Hatırlayacaksınız, bundan bir yıl önce kadar Halep'le ilgili tartışmalar varken Türkiye'den yapılan açıklamalarda Halep giderse Türkiye için Suriye biter tespitleri yapılıyordu. Bugün itibariyle baktığınızda Halep gitti gidiyor muhaliflerin elinden. Özellikle rejim güçlerinin muhalifleri ikiye bölmesinden sonra Haleplilerin bölgeyi terk ettiklerine ilişkin haberler geliyor. Ve muhaliflerden de Halep'i kaybetmek savaşı kaybetmemiz anlamına gelmez biçiminde değerlendirmeler. Hem Türkiye'nin Suriye'ye bakışını değerlendireceğiz, hem Irak'ta olanlara bakacağız, hem de Avrupa ile ilişkilerine, yani biraz dış politikada konuşacağız bugün önemli bir isimle. Eski Irak Büyükelçisi Ünal Çeviköz konuğumuz olacak. Güneydoğu'dan ve özellikle HDP'li milletvekillerinden de haberler var. Gülten Kışanak, Diyarbakır Belediyesi eş başkanı için 230 yıl hapis cezası talebi var. Çok ciddi bir süre. Aynı zamanda grup başkan vekili, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kırmızı plaka kullanan HDP'li İdris Baluken, o da gözaltına alınmıştı. Onun için de ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi söz konusu. Cezaevindeki HDP'liler için bir davalar açılıyor, iddianameler hazırlanıyor, ceza talepleri geliyor. Bu talepleri de sizlere aktaracağız. Ayrıca Çağlayan Adliyesi bugün yine gazetecilerin uğrak noktasıydı. Levent Gültekin gazeteci bir tweet'i nedeniyle savcıya ifade verdi. Ahmet Sever, Abdullah Gül'ün eski baş danışmanı, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mustafa Varank'ın şikayeti nedeniyle hakim karşısındaydı. Bunlarla ilgili detayları da aktaracağız size. Siyasetten konuşacağız ve bu siyasetin topluma etkisini de değerlendireceğiz elbette. Bunun için de önemli bir isim, Metropol Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sahibi Profesör Özer Sencar konuğumuz olacak. Hem Türkiye'nin bu anayasa değişikliğine nasıl baktığını konuşacağız, hem de siyasi partilerin stratejilerini onunla tartışma imkanına sahip olacağız. Bu arada FETÖ operasyonları, açılan davalar ve AK Parti içindeki FETÖ'cü tartışmalarında sizlere bilgi olarak aktaracağız. Oradaki tartışmalar da hayli alevli bir şekilde devam ediyor. 1,5 saat boyunca beraberiz. Bu başlıklarla ve canlı yayın konuklarıyla birlikte olacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunuizle.com adresine girdiğinizde bizi YouTube üzerinden yaptığımız yayınla da takip edebilirsiniz. Bir de Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında canlı yayındayız. Onu da aktaralım ve başlayalım.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Grup toplantılarından bahsettik. Bugün grup toplantılarında tabii yine en çok merak edilen Devlet Bahçeli'nin ve Binali Yıldırım'ın söyleyecekleriydi. Bu anayasa değişikliği konusunda. Devlet Bahçeli grup toplantısı sırasında daha çok ekonomiden ve dış politikadan konuştu. Onların detaylarını aktaracağım. Başkanlık sistemiyle ilgili söylediği sözleri ise sonrasındaki basın açıklamasına sakladı. Orada Devlet Bahçeli'nin açıklamasından anlıyoruz ki başkanlık sistemiyle ilgili görüşmelerde müspet sonuca çok yakın. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti. Başbakanla ne zaman görüşeceği soruldu Devlet Bahçeli'ye gruptan sonra. Anayasa değişikliği üzerine AK Parti'nin önerileri daha önce de ifade ettiğim gibi MHP'ye ulaşmıştır dedi Bahçeli. MHP değerli bir hukukçu kardeşimizi görevlendirmiş. AK Parti'nin aynı anlamda görevlendirdiği kişiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Yakın bir süre içerisinde bir iki pürüzle aşıldıktan sonra meclise gelecektir dedi Bahçeli. Önemliydi bu açıklaması. Peki ne zaman görüşecek Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım? Buna ilişkin bir tarih vermedi. Bugün olmaz ama en kısa zamanda dedi. Bir de merak edilen Tuğrul Türkeş'in sözleriydi. Pazartesi günü Hürriyet gazetesinde röportajı yayınlanmıştı Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in. Orada Bahçeli'nin kurt bir siyasetçi olduğuna dikkat çekmiş. Bir şey almadan bunları yapmaz. Eğer başkan yardımcısı olmak konusunda bir görüşme varsa anlarım ama hiçbir şey olmayacaksa ve hiçbir şey almayacaksa bunun sonunda duvara toslamak da var demişti. İşte bu sözler hatırlatıldı Devlet Bahçeli'ye. Bir kere okudum değerlendirmeyi dedi Tuğrul Türkeş'in. AKP'ye bırakıyorum bu değerlendirmeyi. Özellikle 64. hükümetin kuruluş sırasında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı olması görevine giden süreci Ahmet Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır dedi. Tuğrul Türkeş'e kızgın olduğunu anlıyoruz Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinden. Ve OHAL meselesi, OHAL ile ilgili de biz OHAL'in uzatılmasından yanayız. Terörle mücadele ederken dışarıda bir takım düşmanlarla mücadele ederken sınır güvenliğini almaya çalışırken Türkiye'nin OHAL sistemiyle yürümesinden yanayız dedi. Peki bu şartlar altında seçim olabilir mi diye soruldu Devlet Bahçeli'ye. Siz her gün çıkıp gazetenize gidiyorsunuz. Hayatınızda ne değişiyor? Bir zahmet gidip sandıkta oy da kullanabilirsiniz dedi. Hatırlayacaksınız son dönemde referandum konusunda hem Binali Yıldırım'ın hem Tuğrul Türkeş'in açıklamaları vardı. Olağanüstü hal devam ederken sandık kurulmaz, kurulsa da sağlıklı olmaz biçiminde değerlendirmeler de onlar. O değerlendirmelere katılmadığını söyledi Bahçeli. Bu arada bir not olarak ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda konuşmadı. Son dönemde yaptığı son açıklama bu konuyla ilgili. Biz 3 ay daha uzatırız size ne diye Avrupa Birliği'ne yönelik tepkiyi de sınırlı kaldı. Binali Yıldırım'ın yeni anayasa açıklamasını da verelim. Çalışmalar devam ediyor. Sayın Bahçeli ile bir araya gelip son halini vereceğiz dedi o da. Sayın Bahçeli son derece yapıcı bir yaklaşım sergiliyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Teklifi AK Parti olarak sunacağız. MHP arzu ederse beraber sunarız. Gerekirse CHP ile de paylaşırız. CHP'ye kapımız sonuna kadar açık diyerek çağrısını yineledi ama Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bu anayasa yapma sürecini birlikte götürdüklerini anlıyoruz. OHAL ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözleri var ve Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'a biraz göndermede bulundu o konuda. Referandumda OHAL kalkabilir sözlerini hatırlattı ve kalkabilir diyorsun. Neden kalkabilir diyorsun? Çünkü kalkıp kalkmayacağından sen de emin değilsin. Kalkar desen abin kızabilir diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti ve koltuğuna sahip çıkmasını bir kez daha talep etti Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım'dan. Geçelim ekonomi meselesine. Ekonomiyle ilgili hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem de muhalefet liderleri konuştular. Onlardan birer parça vereceğim. Sonra da Uğur Gürses'le canlı yayınımız olacak. Kılıçdaroğlu'yla devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı bankaları tehdit ediyor. Ben bu kadar işsizlik olacağını zannetmiyordum diyor. Sanki biz iktidardayız da bizi şikayet ediyor. Merkez Bankası'na talimat veriyor faizleri indirin diye. Merkez Bankası bırak faizi indirmeyi arttırıyor. Ne yapacak şimdi? Cumhurbaşkanı istifa mı edecek? Ekonomisi bilinmeyen bir ülkeyi yönetemez. Ekonomi Bakanı ben o hal istemiyorum diye Fransa Ekonomi Bakanı'nın sanki imzası var bu sözleri söyleyen. İsim sanki o elin altına imza atmamış gibi. Sen ekonomi falan yapamazsın kardeşim diyerek Zeybekçi'ye eleştirilerini yöneltti Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ile birlikte ve çözümü de aktardı. Bütün bunlara sebep olan ekonomi değil, ekonominin dar boğaza girmesinin nedeni ülkede yaşanan siyasi krizdir. Çünkü Türkiye'yi kim yönetiyor belli değil. Başbakanlık koltuğunda biri oturuyor doğru ama iradesi yok dedi ve siyasi krizin çözümlenmesiyle ekonomide de yol alınabileceğini söyledi. İktidar çevrelerinde ise daha çok 15 Temmuz'un devamı gibi görülüyor. Ekonomide yaşanan bu sıkıntılar kriz adını vermiyor kimse. Binali Yıldırım da öyle söyledi ve bugün olan bitenler büyük ölçüde dünyada olan küresel bir olaydır dedi. Türkiye'deki bu de bunun bir yansımasıdır. Türkiye maliyesi sağlam temellere dayanıyor. Bankacılık sektörümüz dünyada birçok bankasından daha iyi. Yatırımcıların Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek hiçbir gösterge yoktur dedi. Binali Yıldırım bugün yaptığı açıklamada biraz yüreklere su serpmeyi istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer açıklamalar yaptı. Alınmış bir takım önlemlerden de bahsetti. Özellikle devletin dolar üzerinden işlem yapmaktan ziyade Türk lirasına dönmesi konusu. Kiracıların dolar üzerinden yaptıkları sözleşmeleri Türk lirasına çevirmeleri konusunda mal sahiplerine yaptığı çağrı da bunlardan birkaçıydı. Geçelim Uğur Gürses'e. Telefon attığımızda çünkü o da bugün bir yazısıyla dolar bozdur kampanyası var. Ona atıfta bulundu ve bozdurarak, dolar bozdurarak bu meselenin içinden çıkılamaz dedi. Rakamlar verdi. Aynı zamanda Türk ekonomisi ile ilgili algının da bu çağrılarla bozulabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Uğur Gürses hoş geldin.
Hoş bulduk yayınlar.
Bilmem özetleyebildim mi? Çünkü detaylarını sen anlat diyorum çok detayına girmeden.
Şöyle aslında dövizini bozdur kampanyası yapılması vatandaşı şu duyguyu uyandırır. Demek ki yani biz bu işi çözemiyoruz. Çözemediğiniz için herhalde vatandaşa geldiler. Yani bana geldiniz gibi bir soru işareti uyanır. Bu tabii şey kaygıyı daha da artırır. Çünkü demek yapılacak çok fazla bir şey yok. O zaman vatandaşa havale edildi bu iş diye. Yani Türkiye gibi büyük bir ekonomide yani 700-800 milyar dolarlık bir ekonomide büyük devasa işte dış ticaret hacimlerinin yapıldığı işte 350-400 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Yani böyle bir ekonomide vatandaşa kalmaz bu iş. Temel makroekonomik ve siyasi istikrarı sağlarsanız kur istikrarlı seyreder. Bütün mesele budur.
Aslında biraz magazinleşti de değil mi Uğur? Çünkü bakıyorsun tabii. Dolarını yakma aman abi git bozdur falan diyen gazeteciler de oluyor. Ya dolarını kim yakar Allah aşkına? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hem Devlet Bahçeli'nin de sözleri var. Bahçeli diyor ki evine ekmek götüremeyen adamdan git dolar bozdur diyorsun alay mı ediyorsunuz evet. Diye hükümete yönelik eleştirisi var. Türkiye'deki ekonomik durumda belli 3 aşağı 5 yukarı. Yani kim gidip de bozduracak da nasıl olacak ve o rakam ne ki Türkiye'yi kurtaracak? Asıl tabii önemlisi o.
Asıl söylediğim şey bu. Yani vatandaşa diyorsun ki git ne bulursan git dövizini bozdur. Hakikaten bu iş buraya mı kaldı? Yani 3 dolara mı kaldı bu iş diye düşünür vatandaş.
Ne kadar o mesela? 78 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabından bahsediyoruz değil mi? Öyle bir şey olmasa.
Yani 160 milyar dolarlık bir büyüklük var. İçeride. Ama şunu unutmayalım. Yani 160 milyar dolarlık bir büyüklüğün geçmişte de vardı. Şeyden sonra da 2001 krizinden sonra da devam etti. Hı hı. Ve bu rakamlar çok fazla değişmiyor. Yani 10-15 milyar dolarlık bir bant içerisinde oynuyor. Tabii yıllar içerisinde arttı bu. Önemli olan vatandaşın döviz tutma sahikini, motivasyonunu değiştirmek gerekir. Hı hı. Bu değişmediği sürece böyle hani 3-5 dolarla satıldığı şey de dolar kurunu düzeltilmez. Yani kusura bakmasın kimse.
Bugün Binali Yıldırım'ın açıklaması var. Ekonomik kriz var, dalgalanma var diyorsunuz değil mi? Merkez Bankası'nın bu söylentilere rağmen net döviz değerlerinde herhangi bir azalma söz konusu değil diyor.
Yani o şöyle bir şey var. Bir kelime oyunu var orada. Hı hı. Başbakan dikkat ettim. Bir önceki şeyinde de basın söyleşisinde de aynı şeyi söyledi. Net döviz rezervlerinde bir değişiklik yok dedi. Doğru. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi dediğimiz zaman varlıkları yükümlülüklerinden çıkardığımız zaman elde ne kalıyor? Yani net döviz rezervine baktığımız zaman kabaca 33 milyar dolar seviyesinde. Bu değişmedi. Bu doğru. Ama Merkez Bankası'nın kullanılabilir rezervini siz 33 milyar dolara düşürürseniz, net rezervi milletin gözüne sokarsanız, o zaman daha da kötü. Yani bu devasa cari açıkların karşısında sadece 33 milyar dolarımız mı var diye insanlar sormaya başlar. Halbuki brüt döviz rezervini söylemesi lazım başbakanın normalde. Hı hı. Ama brüt döviz rezervinde de son 2 haftalık dönemde de kabaca 7 milyar dolar bir azalış var. Hı hı. Şimdi brüt rezervlerde azalış yok diyeceğim diye onu söylememek için net döviz rezervlerini söylemesi çok da doğru değil. Yani orada bir kelime oyunu yapılıyor bence.
Peki rakam olarak baktığında Türkiye'nin her yıl ödemesi gereken bir para var. Şu anda evet. Hızlı ödemesi gereken yakın tarihli borcu 160 milyar dolar diyorsun değil mi?
Evet. Bir yıl içerisinde 160 milyar dolarlık bir ödeme borcu var. Vadesi geliyor.
Bunun
tamamını biz TL'de ödeyecek değiliz tabii. Yani bu tekrar yenilenecek. Önemli bir kısmı da yenilenecek ama şunu unutmayalım. Türkiye döviz girişi azaldığı zaman birkaç aylık bir böyle azalış olduğu zaman kuru roketliyor. Yani bunu görüyoruz. Bu geçmişte de oldu yani 2013'te, 2014'te, 2015'te tanık olduk. Bu biraz da şeyin göstergesi. Yani eskisi gibi Türkiye'ye artık bol döviz gelmiyor. Bunu kabul ederiz. Eğer bu kadar bol döviz gelmiyorsa siyasetçilerin hani ben yaptım oldu, işte Avrupa'ya res çekerim, oraya res çekerim olmuyor. Yani sonuçta bu ekonomiye yansıyor. Hukuktan uzaklaşırım, olağanüstü halle ben çok iyi yönetiyorum ülkeyi diye düşünürseniz o zaman işte yani bu Türkiye'ye para verenler ya orada hukuk yok o zaman ben para yollamayayım diyebiliyor. 160 milyar doları her sene yani bir senelik vade içerisinde borcun vadesi gelecek. İkincisi bir ilave 40 milyar dolar da cari açığı finanse edeceğiz. Yani 200 milyar dolarlık bir para ihtiyacımız var önümüzdeki bir yıl içinde.
Bulur mu Türkiye açıdan, bunu? Bulur ama pahalı bulur demek istiyorsun herhalde. Çünkü bulur, bir izleyiciye sormuş bir yıl içinde bulması gereken 200 milyar doları bulamaması durumunda 2017 için nasıl bir projeksiyon olur diye.
Tabii şimdi bu parayı bulamaz demiyoruz. Ama bu paranın gelişinde aksaklıklar olduğu zaman, duruşlar olduğu zaman ki buna iktisat literatüründe ani duruş deniliyor. O zaman hem kredi büyümesine fren koyuyor, hem kuru yukarı zıplatıyor, ekonomik büyümeye hasar veriyor. O açıdan hani ne olacak canım biz bu parayı buluruz, evet buluruz ama terleyerek buluruz. O ter döktüğünüz zaman da zaten ekonomide hasarları vermiş oluyorsunuz.
Bir de sen çok önemli bir noktaya da değinmişsin yazında. O da mega projelerin yapımıyla ilgili Türkiye'nin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı veya ortaya çıkabilecek kara delikler. Çünkü döviz evet. Böyle hızlı yükseldiğinde o projelerin maliyetleri de füze hızıyla yukarıya doğru gidiyor. Ve en önemli örnek de herhalde bu İzmit'teki köprü değil mi? Orada bir takım yükümlülükleri var Türkiye'nin. Önce şunu tabii. Sormak istiyorum. Kemal Derviş döneminde bu hazine garantili krediler konusunda bir takım önlemler alınmıştı. Doğru mu hatırlıyorum? Tabii. Ve doğru. Türkiye'nin en büyük derdiydi değil mi bu? Türkiye'nin en büyük derdiydi geçmişte ve bunu bir tabii. Sınırlama getirmişlerdi. Şimdi bu tamamen ortadan kalktı mı ve bunun bir sonucunu mu yaşıyoruz biz mesela Osman Gazi'de?
Bir ölçüde öyle. 2001 krizini bize getiren şey birçok şeyi dövize endekslemek. işte yurt dışından borçlanmalara verilen hazine garantileriydi. Bu IMF anlaşmasıyla beraber bunların hepsi sıfırlandı. Yani sınırlar kondu. Şey hatırlıyorum, hazinenin dış borca vereceği, bir yıl içerisinde vereceği garanti 1 milyar doları geçemeyecekti mesela. Hı hı. Ama öyle bir noktaya geldik ki, işte siyaset öyle bir şey herhalde. Bu altyapı projelerini bir an önce hayata geçirmek için siyaset, işte 5 proje, 3. havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Gezi İzmir Otoyolu, işte bu Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli toplamında 23.7 milyar dolarlık kamusal yükümlülük var. Ve bunlar dolar olarak verildi. Yani mesela Osman Gazi'de deniliyor ki araç başına 35 dolar evet. Ve 40 bin araç için ben bu garantiyi veriyorum deniliyor.
Yani işte, net anlasınlar diye söylüyorum. 40 bin araç geçecek garantisi veriliyor. Ve her evet, araç için de 35 dolar. Yani bugün itibariyle evet. Baktığında yaklaşık evet. 110-120 lira gibi bir şey.
Evet. Halbuki 120 lirayı diyordu şeyde Temmuz ayında bu.
Evet.
Tabii KDV'siyle beraber hesapladığımızda 120 lirayı diyordu. Hı hı. Ama şimdi 142 liraya geldi kur arttığı için. Halbuki 88 liradan geçişler yapılmaya devam ediliyor. Aradaki farkı biz veya vergi mükellefleri olarak biz ödüyoruz. Daha bitmedi. Ocak ayında da bu 40 dolara çıkacak kabaca. Bugünkü kurdan baktığımız zaman 160 liraya geliyor. Yani böyle bir projede fizibilitesi yok. Yani 160 lirayla kimse geçmez. Öbür taraftan işte feribotlar çalışıyor, şeyler çalışıyor.
Zaten geçmediği için de fiyatı da aşağıda tutup aradaki farkı devlet evet. kendisi kasasına evet. ödemeyi kabul etmiş evet. oldu değil mi?
Evet. Yani, tabii. Yani 88 lira kaldığı sürece devlet şunu yapmış olacak. Geçmeyen araçlar için 160 lira ödeyecek. Geçen araçlar için de onlar 88 lira ödedikleri için 88 lira da devlet ödüyor olacak. Bir araç parası da devlet ödüyor olacak. Şimdi bu biraz da şeyin göstergesi. Bundan 3-5 yıl önce bu ihaleler yapılırken kur nasıl olsa işte 1.5-1.70'ler civarında salınıyor. Bu çok fazla gitmez diye afaki hesaplar yapılıp Türkiye'nin cari açığına, makroekonomik dengelerine bakılmaksızın afaki şeyler yapılmış ve dolar endeksli bir şekilde bu taahhütler verilmiş. Şimdi tabii geldiği zaman bu kur patlayınca devasa bir yük. Mesela sadece şunu söyleyebilirim. Bu 5 kamusal projede 23.7 milyar dolar bir taahhüt var ileriye dönük olarak. Buradan sadece değişen TL yükümlülüğü 16 milyar civarında. 16 milyar TL'den bahsediyoruz.
Çok büyük para.
Bu neredeyse yani bir yıllık bütçe açığına eşdeğer bir rakam yani bakıldığı zaman. Bu devam edecek. Yani önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bu paraları ödeyeceğiz. Bu nerede olacak onu bilmiyoruz. Ama bütçeden bu peyderpey çıkmaya başlayacak.
Ve bu projelere de devam edilecek. Başka projeler de var gündemde hala.
Evet.
Onların
evet,
da devam edeceğini görürsek
biraz... Sadece bu değil tabii. Kamu hastaneleri var. Kamu hastanelerinde TL olarak ödeniyor olsa da döviz olarak da, döviz kuruna bakarak da bir güncellemeler yapılacağı biliniyor sözleşmelere göre.
Bunu hep... Evet, buyur bitir pardon. Bitirdin zannettim.
Bu tabii şey devasa bir yük ve biz bunu bütçe içerisinde ve kamu borcu içerisinde
görmüyoruz.
En büyük sorun bu. Yani Türkiye'nin kamu borcu düşük diye seviniyoruz ama en azından bu iki şeyden kanaldan kamu hastaneleri ve işte ulaştırma projelerinden gelecek olan yük kabaca milli gelirin %10'u gibi bir ilave borç getirecek gibi görünüyor.
No, o da çok yüksek bir miktar tabii.
Devasa evet.
Senle hep konuşuyoruz tabii bu meselenin çözümü nedir diye sen hep normalleşme diyorsun. Bugün evet. Kemal Kılıçdaroğlu da normalleşme diye söyledi. Evet. Onun dışında bir formül görünmüyor değil mi? Yani dünyadaki dalgalanma yok. Deyip geçmek meseleyi kurtarmıyor. Bugün Fitch'te yok. De sen de görmüşsündür herhalde bir takım
evet.
tahminlerinde geriye doğru düşüşler. Söz konusu hem büyüme tahmininde hem doları birazcık yukarıya doğru çekmiş. Türkiye'nin gidişatı ile ilgili iyi işaretler vermiyor. Bülent Gedikli de buna yanıt vermiş. İyi incelenmeden yapılmış bir tespittir diye. Sanki hükümet kanadı 15 Temmuz'un devamında Türkiye'ye karşı saldırının bir parçası olarak görerek ona göre bir pozisyon alıyor ve bir şey yapılmadan bekleniyor gibi bir görüntü var benim gördüğüm. Sen de öyle görüyor musun bilemiyorum.
Evet bu çok yanlış bir de yani... Türk ekonomisinin böyle bir çetenin, bir işte bir grubun, bir darbeci grubun Türk ekonomisine zarar verebileceğini tahayyül ettirmek halka çok büyük haksızlık diye düşünüyorum. Türk ekonomisine büyük haksızlık. Türk ekonomisi böyle hani kafasında yetenin gelip de hasar verebileceği bir ekonomi değil. Ama şu var, kötü yönetiyorsanız, makroekonomik dengeleri rayından çıkarıyorsanız evet hasar alabilir. Yani burada siyaset çok önemli. Siyaset düzelmeden Türk ekonomisinin toparlanması zor. Bir de şunu söyleyeyim. Geçmişte ekonomik büyümeye çok fazla hasar görmeden, yani ekonomik büyüme yavaşlama olmadan kur artışı oluyordu ve Merkez Bankası faizi arttırıyordu, kur arttırı frenliyordu ve yolumuza devam ediyorduk. Ama şimdi öyle bir tuhaf bir durumdayız ki hem ekonomik yavaşlama var, bir durgunluk var, yani bunu resesyon demek lazım aslında. Rakamlar geldiği zaman daha belirgin hale gelecek, olacak. Bir taraftan da kur artışı var. Yani çifte şey açısından cenereye girmiş durumdayız. Bunu mesela Merkez Bankası kuru durdurmak için yüksek faiz artışı yapamaz. Yaptığı zaman da daha derin bir resesyona gitmiş olur ekonomiyi. Onun için hani Merkez Bankası'ndan işte bu dövize çevirelim, yüklüklerimizi TL ödeyelim. Bunlar şu anda kısa vadede çözüm olmayacak. Bunlar uzun vadeli etkileri olacak şeyler ama siyaset normalleşmesi lazım. Olağanüstü halden Türkiye'nin çıkması lazım ki yani sokaktaki vatandaş, hane halkı tamam deyip nerede kalmıştık deyip devam edebilir.
Bunun işaretlerini görüyor musun ekonomi yönetiminde? Çünkü Mehmet Şimşek'in bir sözü çok konuşuldu Avrupa Birliği ile ilgili.
Evet.
Yani bu bir projedir ve orada insanlar huzur içinde 500 küsur milyon insandan bahsediyor, yaşıyor diye. Zeybekçi'nin olağanüstü hali ben de istemiyorum kardeşim diye durup dururken evet, bir çıkışı söz konusu. Herhalde bir ekonomiyi de, daha doğrusu eli taşın altında olanlar bu meselenin farkındalar ama onlar da bir çıkış bulamıyorlar gibi görüyorum.
Farkında olduklarını düşünüyorum. Çünkü yani normal bir akıl, sorgulayan bir akıl bunu normal görebiliyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani siyaset bir taraf ama Sayın işte Ekonomi Bakanı bunu görebiliyor anladığım kadarıyla ki bu olağanüstü hali istemiyorum diyor. Hatta bugün gazetelerin birinde vardı Yavuz. Ya biz bu işte FETÖ'cü avını bakkallara kadar uzatmayalım,
evet,
diye bir laf gördüm.
Evet, evet, evet.
Şimdi hakikaten böyle bir cadavına dönüşmüşken ilgili ilgisiz herkese böyle suçlama yapıp bu tabii ekonomide herkesi böyle geriye çekiyor. Yani
diken üstünde
belli olmuyor. Hı hı. Düşüncesi oluşuyor. Bu tabii kendine zarar veren bir şey, süreç yaratıyor. Yani hükümette de bunu gören bakanlar var gördüğüm kadarıyla. Onun için hani normalleşme gerçekten önemli. Türkiye'nin ekonomisini tekrar rayına oturabilmesi için. Bir de tabii şeyi unutmayalım. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Avrupa Birliği ile olan Türkiye'nin uzaklaşması da çok büyük hasar veriyor. Yani bu doğrudan yatırımlara olsun,
turizm,
Türkiye'ye gelecek olan normal sıcak paraya bile etkisi var bu tür konuşmaların, yani resleşmenin. Onun da ekonomiye bir faydası olmayacağını herkesin bilmesi lazım ki sonuçlarını görüyoruz.
Peki, israf ekonomisi almış başını gidiyor. Bir ailede iki araba, üç araba var dedi Cumhurbaşkanı. Tasarrufla evet, çözülebilecek bir mesele var mı önümüzde?
İşte hani döviz endekslemeye konusunu söyledik ya, devlet kendisi... Evet. Döviz olarak yükümlülük yaratmazsa vatandaş da yaratmaz. Örnek yaratıyorsunuz. Hı hı. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. Davutoğlu dönemindeki o hani reform maddeleri vardı hatırlarsan. Onlardan bir tanesi devletin elindeki, kamunun elindeki araç envanterini çıkaracağız diye evet, bir madde vardı.
Evet.
Bu aslında şunu gösteriyordu. Biz bir araç envanteri çıkaracağız ve bir şekilde verimli kullanacağızın şeyiydi, başlangıcıydı bence. Mesela bu yapılmadı. Bu yok. Dolayısıyla hani önce hani de ülkeyi yöneten siyasetçilerin önce hani kendi bahçelerini biraz temizlemesi lazım.
Önce şimdi, tasarrufu orada hani, görmek gerekiyor herhalde vatandaşın.
Evet tabii ki yani devlet benim paramı nasıl harcıyorsa ben de ona göre davranıyorum bir şekilde.
Bu otomobille ilgili söylediğin gerçekten çok önemli. Ben Ankara'da ne zaman hükümetteyse yapılan ilk işlemin ve verilen ilk vaadin bununla ilgili olduğunu biliyorum ama hiçbir evet, zaman da uygulanamadığını biliyorum. Herhalde sen de bu tecrübeyle sabit. Otomobiller bir şekilde organize edilecek, yerliye dönülecek, kiralanacak, şu olacak, bu olacak denir. İşte şundan alacağız, bundan alacağız denir ama bir şekilde uygulanamaz o. Uygulanamadı zaten evet, Davutoğlu döneminde
evet,
de.
Evet.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Uğur Gürses değerlendirmelerin
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Tasarruf meselesine ben devam edeceğim sen yokken Cumhurbaşkanı'nın tasarrufuyla. Cumhurbaşkanı bugün tasarrufla ilgili değerlendirmeyi yaptı. Bir ailede iki araba, üç araba var. Bunlar olmaz dedi, yani böyle devam edemez dedi. Meseleyi biraz tasarrufa getirdi ama bundan sonra da sosyal medyada Cumhurbaşkanı harcamaları, rakamlar uçuşmaya başladı. Özellikle sarayın harcamaları konusu. Bununla ilgili elimize geçen son haber işte mesela örtülü ödenek meselesi var sarayda. 150 milyon lira örtülü ödeneği var Cumhurbaşkanı'nın. Bundan önceki Cumhurbaşkanlarının kullanmadığı bir bütçeydi bu. Şahsi ödeneği 43 bin liraymış Cumhurbaşkanı'nın. Suya 3 milyon, deterjana 155 bin lira ödeme yapılıyormuş sarayda. Aylık ısıtma gideri sadece 266 bin lira. İnternete 580 bin lira, uydu telefonuna 2 bin lira, Ankara dışı görevlere 10 milyon lira, kiralık araca 8 milyon lira ödüyormuş. Basın yayın takibi için ödenenler var ve oradaki işte hayvanlar için ödenenler var falan derken devasa bir bütçe çıkıyor sarayda. Cumhurbaşkanı tasarruftan bahsediyor. Uğur Gürses'e dedi ki işte otomobiller şunlar bunlar, devlet, kamu kendisi önce tasarruf ederek yol göstermedi ki vatandaş da o tasarrufun peşinden gitsin. İşte bu söylemlerin sonrasında sarayın ortaya çıkan bütçesi de böyle. Nasıl bir yol gösteriyor? Yorum sizin. Şimdi bu ekonomi meselesini konuştuktan sonra bir iki haber vereyim. Gerçekten önemli. Gazetelerde, gazetelerin internet sitelerinde belki görmüş olabilirsiniz ama televizyon haber bültenlerini izliyorsanız çok fazla haberiniz yoktur. Önemli çünkü HDP'nin grup başkan vekili, daha düne kadar kırmızı plakayla dolaşan İdris Baluken için ne ceza istendiği belli oldu. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılmıştı ve bu kapsamda tutuklanmıştı. Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış. İdris Baluken'le ilgili olarak mahkeme suçların bir kısmının Diyarbakır'da işlenmiş olması nedeniyle davanın da görevsizlik kararıyla Diyarbakır'a gönderilmesine karar vermiş. HDP'lilerle ilgili tek tek dava haberleri geliyor. Onlardan birisi de Diyarbakır Belediyesi Başkanı, eş başkanı Gülten Kışanak'la ilgiliydi. Kışanak için de 230 yıl hapis sistemi var. Şöyle diyor haberde, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak hakkında 230 yıl hapis ceza sistemiyle dava açıldı. İddianamede Kışanak 41 kez örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Kışanak hakkında sadece 21 sayfadan oluşmuş bu, örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor Gülten Kışanak. Fırat Anlı ile birlikte 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra da HDP'de diğer gözaltılar ve görevden almalar, kayyum atamaları ardı ardına gelmişti. Bugün HDP grubundan da biraz bahsedelim. Bundan da çok fazla haberiniz olmayabilir. Genel medyaya baktığınızda Demirtaş'ın bir mesajı okundu. Burada Demirtaş cezaevinden yazdığı mesajı göndermişti ve grupta bu okundu. Türkiye'nin 5. grubu, 5. partisi Sayın Erdoğan da salı sabahlarını hiç kaçırmıyor dedi mesajında Demirtaş. Her salı sabahına mutlaka bir program koyuyor. Ben de buradayım, ben de varım. Benim sözüm parti başkanlarının sözlerinden daha yukarıdadır mesajını verme çabası içine giriyor. Paralel 5. grup toplantısı düzenliyor dedi ve Erdoğan'ı eleştirdi. Kendi durumuyla ilgili olarak da dimdik ayaktayız. Coşkuluyuz ve gayet iyiyiz. Bizler büyük coşku ve moralle mücadelemizi dört duvar arasında sürdürmeye, barışı en güçlü sesimizle haykırmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan hukuksuzluk ve zorbalığa rağmen her daim ayaktayız. Irkçılığın ve tetikçiliğin bütün coğrafyamızı kavurduğu bir dönemde demokrasinin ne kadar da önemli olduğunu görüyoruz. İç ve dış kamuoyuna desteklerini sunan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum dedi Edirne Cezaevinden Selahattin Demirtaş. Bugün Çağlayan Adliyesi de hareketliydi. Levent Gültekin gazeteci son dönemde en sıkı takip edilen isimlerden birisi. Muhalif bir isim attığı bir tweet nedeniyle Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Savcı ifadesine başvurdu ve tweetin suç olup olmadığına karar verip hakkında nasıl bir işlem yapılacağı da belirlenecek. Ama büyük olasılıkla, Levent Gültekin'le programa girmeden önce de konuştum, dava açılması muhtemel görünüyor. En azından o havayı öyle almış. Bir başka gazeteci aynı zamanda devletin zirvesinden de bir isimdi. Eski gazeteci diyelim, Ahmet Sever. Ahmet Sever için de açılan bir dava vardı. Mustafa Varank'la ilgili hatırlayacaksınız. İşte o dava bugün başladı. İlk duruşma yapıldı. Evet. bu trollerle ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda basın yoluyla hakaret gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılmıştı dava. Bu davada Ahmet Sever savunmasını yaptı ve Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı zamanında onun sözcülüğünü emanet ettiği kişi oldum. Şimdiye kadar yazdığım yazılar ve açıklamalarım ortadadır. Hiç kimseye hakaret etmedim. Hiç yalan söylemedim. Hep doğruyu söylediğimi düşünün ve doğruyu söylemeye de devam edeceğim. Bugün burada bulunmamın sebebi şikayetçinin Mustafa Varank olmasıdır dedi Ahmet Sever. Eğer şikayetçi Mustafa Varank olmasaydı o zaman bu dava belki de hiç açılmayacaktı dedi. Çünkü binlerce başvuru var Twitter üzerinden ya da başka bir takım sosyal medya hesapları üzerinden hakaret edildiği gerekçesiyle o davaların sürüncemede kaldığını da hatırlattı. İddianameye konu röportajda edindiği bilgileri aktardığını söyledi Sever. Ben verdiğim röportajda edindiğim bilgileri aktardım. Eğer Mustafa Varank bu durumdan rahatsızsa özellikle şunu sormak gerekir. Aktrollerin yaptığı şeylerin eleştirilmesi konusunda kendisinin bir şikayeti varsa ya da onların yanında neden olduğunu sorgulamalı. Bir şikayeti varsa söylemeli ya da onların yanında neden olduğunu sorgulamalı. Ben gazetecilik yaparak edindiğim mal varlığımı son 12 yıllık görevimin sona ermesi aşamasında harcadım ama hiçbir kul hakkı yemedim. Ayrıca şunu da söylemek gerekir ki tarih bu günleri yazacaktır dedi ve 28 Şubat döneminde demokrat tavırlarıyla öne çıkan isimlerin bugün adliye koridorlarında mesai harcadığına dikkat çekti. Ahmet Sever'in avukatı da konuştu. Çok dikkat çekici bir iki örnek verdi. Onlardan birisi Mustafa Varank'ın bu 17-25 Aralık sürecinde internete de düşen konuşmaları. O konuşmalarda birisi Yıldıray Uğur'un yazısını aktrollerin yaymasını istediği bir yazı, bir konuşma ve onun dışında bir de Sümeyye Erdoğan'ın yapacağı bir faaliyetin ismi de verilerek aktroller tarafından yayılmasının istendiği, konuşulduğu bir diyalog. İşte o bu diyalogları hatırlatarak Ahmet Sever'in avukatı aslında Varank bunları reddetmedi, kabul etti. Bu çerçevede kendisinin kabul ettiği bir meseleyi hakaret olarak değerlendirmek de mümkün değil dedi. Beraat istedi ama mahkeme bir sonraki duruşma tarihini belirledi. Şikayetçi Mustafa Varank'ın da avukatlarının olduğunu söyleyelim. Onlar da bu savunmalara yönelik kendi açıklamalarını yapacaklar ve bir sonraki duruşmada da muhtemelen karar çıkacak. Bir nefes alalım sonra dış politika konuşalım. Çünkü Suriye'de de gerçekten çok olağan dışı gelişmeler söz konusu. Özellikle Halep Türkiye'nin en hassas olduğu noktalardan biriydi. Halep'te rejim güçlerinin son dönemde muhaliflere karşı ciddi bir üstünlük sağladığı haberleri geliyor.
Herkes konuşuyor.
Profesör Baskın Orhan hoş geldiniz hocam.
Efendim iyi akşamlar.
Ersan Şenat da. Merhabalar hocam.
Merhaba iyi yayınlar Yavuz Bey.
Şimdi telefon attığımızda Chris Stephenson 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şey konuşuluyor.
O barikatlarla ilgili halk olarak belki o barikatları kaldırmaya çalışacağız.
Kandil'e geçtiniz mi? PKK'nın yöneticileriyle konuştunuz mu?
Hayır öyle bir hayır.
Orada çok ciddi bir şekilde silah sesleri geldi.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Devam edelim. Halep Türkiye'nin çok hassas olduğu noktalardan birisiydi. Az önce de aktardım. Aslında bundan bir yıl önce özellikle Halep'le ilgili yapılan açıklamalarda eğer Halep düşerse Esad savaşı kazanmıştır tespitleri yapılıyordu. Bugün Halep üzerine çok konuşulmuyor ama Halep'te gerçekten son 5 yılın en hareketli günleri yaşanıyor. BBC'ye konuştu Suriyeli muhalifler ve üst düzey müzakereci George Sabra yaptığı açıklamayı rejim güçlerinin Halep'in doğusunu ele geçirmesinin mücadelenin son anlamına gelmeyeceğini söyledi ama rejim güçlerinin Halep'in doğusunu ele geçirdiklerini de teyit etmiş oldu böylece. Halep'in kaybının devrimin sonu olmadığını söylüyor Sabra açıklamasında. Bu gelişmenin barış anlaşmasına dair umutları zora soktuğunu aktarıyor. Muhalifler tabii biraz şaşkınlar bu duruma. Aynı zamanda sivillerin de tahliye edildiğine ilişkin açıklamalar var. PYD'nin de oradaki operasyonlara rejimle birlikte dahil olduğuna ilişkin haberler de geliyor. Halep önemli dedik Türkiye açısından. Suriye'deki gelişmeleri önemli bir isme ve Türkiye'nin eski Irak Büyükelçisi'ne Ünal Çeviköz'e sormak istedik. O da telefon attığımızda. Ünal Çeviköz, hoş geldiniz. Ünal Çeviköz herhalde hattan düştü. Beni duyabiliyor musunuz Ünal Bey?
Duyuyorum, merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Şöyle bir genel değerlendirme yapmak istedik. Onun için sizi de rahatsız ettik. Özellikle Suriye meselesinde. Suriye'de anlaşılan bir kilit noktaya ulaşıldı. Bir taraftan Fırat Kalkanı Operasyonu ve Elbap'la ilgili bir bilmece söz konusu ve Türk askerlerine yönelik bir bombardıman. Diğer taraftan Halep'te son 5 yılın en hareketli dönemi yaşanıyor ve sanki rejim güçlerinin eline geçti, geçecek gibi. Bir yıl önce Türkiye'de basın yayın kuruluşlarının verdiği haberlere bakarsak eğer hükümete yakın kaynaklar özellikle Halep düşerse savaş biter, Esad kazanır biçiminde tespitleri vardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye pek Halep'le de ilgilenmiyormuş gibi görünüyor. Bir değerlendirme almak isteriz sizden. Ne dersiniz?
Tabii şimdi savaşın bu safhası artık işlerin iyicene heyecanlandığı ve hızlandığı bir dönem. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak'tan itibaren yeni seçilen başkan göreve başlayacak.
Evet.
Dolayısıyla onun göreve başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetim de bir şekilde göreve başlamış olacak. Ondan sonra Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni başkanla yeni bir mutabakat arayışına girilebileceği ve belki Cenevre'de barış görüşmelerinin tekrardan başlatılabileceği akla geliyor. Dolayısıyla bu olmadan evvel taraflar mümkün olduğu kadar sahadaki pozisyonlarını güçlendirmek ve o güçlü pozisyondan hareketle masaya oturduklarında ona göre müzakerelerini ve pazarlıklarını daha güçlü tutmak için uğraşıyorlar, denetli. Şimdi işin birinci yönü bu. İkinci evet. yönü Fırat Kalkan Harekatı başladıktan sonra Türkiye'nin hem silahlı kuvvetler açısından bir askeri hedefinin olmadığı bir şekilde açıklanmadı. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hedefinin bu operasyonda ne olduğu tam olarak açıklanmadı. Dolayısıyla Cerablus'tan başlayan harekat bir süre sonra bu sefer Batı'dan da desteklendi. Ardından zaman içinde bizim aslında hedefimiz Elbap'a kadar ilerlemek şeklinde bir yeni tanımlama yapıldı. Ve bütün bunlar Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu başından itibaren tam anlamıyla hedeflerini korumuş bir stratejik operasyon olarak görmediğini gösterdi. Zaman içinde stratejik ve askeri hedefler bu şekilde değiştirildikten sonra elbette karşı taraf buna göre bir takım önlemlerini almaya başladı. Ne kadar güneye giderler isek ve ne kadar Suriye topraklarında derinliğe gider isek rejime o kadar yaklaşacağız ve rejim kuvvetleri o kadar karşı karşıya kalacağız diye bir endişemiz vardı. Nitekim benim gördüğüm kadarıyla geçen haftadan itibaren böyle bir yakınlaşma başladı. Ve bu yakınlaşmanın sonucudur ki maalesef silahlı kuvvetleri de rejim kuvvetleri tarafından canlandırılacak şekilde bazı hedeflere, bazı saldırılara maruz kalıyorlar. Bir yerde
sizi doğrulamak için sizi doğrulamak için belki rakam vermek gerekir. Son bir hafta içinde gelen hem şehit sayısı hem de yaralıların sayısında müthiş bir artış var.
Evet, çünkü bu sadece IŞİD'le bir mücadele olmaktan çıktı artık. Çünkü IŞİD'le yapılan mücadelenin de belki en kritik safhasına geldik. IŞİD'in aslında taktiğidir bu. IŞİD genellikle böyle düzenli bir ordu olmadığı için vurkaç taktiğiyle savaşan küçük küçük gruplardan oluştuğundan düzenli bir ordu karşısında önce gerilemeyi tercih etmiş olabilir. Nitekim Cerablus'a giriş de çok kolay oldu.
Evet.
Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun da ilerlemesi tekrarlarda hızlı bir şekilde gelişti. Ancak IŞİD muhtemelen Elbap'a Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Özgür Suriye Ordusu Kuvvetleri'ni çekmeyi hedefliyordu. Elbap'ta çok ciddi bir mukavemet için hazırlanmış olması çok büyük bir kuvvetle muhtemelen. Şimdi bir yandan Elbap'a doğru yaklaştıkça artık IŞİD karşı verilen mücadelenin yavaş yavaş tıkanmaya başladığı bir noktaya doğru ilerlemeye başladık. İkincisi Elbap aynı zamanda Halep'e de tekrar yakın olduğu için Halep'te de rejim ve muhalefet arasında şehri tamamen kontrol altına almak için çok ciddi bir mücadele olduğundan Elbap'a yaklaşan Özgür Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ona verdiği destek rejim tarafından caydırılmak istenecektir. Dolayısıyla şu anda Türkiye Türkiye bir yandan IŞİD'le mücadele ederken bir yandan da rejimin kendini bir şekilde garanti etmek, korumak maksadıyla yapacağı bu tür caydırıcı saldırılara maruz kalacaktır. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maalesef son zamanlarda şehit sayısının bu şekilde yükselmesinin sebebi budur.
Peki Elbap'ı mesela PYD'nin de rejimle ortak hareket ettiğine ilişkin bir takım işaretleri de alıyoruz. Özellikle Halep'in bir takım mahallelerini PYD'nin Özgür Suriye Ordusu'ndan aldığına ilişkin ajanslar haberler geçiyorlar. Elbap'ı PYD'nin ya da rejimin alması Türkiye açısından ne ifade ediyor? Yani o barış masasına oturmak tek başına bir şey midir? Onun dışında bir stratejik hesap var mıdır?
Şimdi Elbap'ı PYD'nin alması bizim için tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü biz bunu başından itibaren net olarak açıkladık. Dedik ki bizim için Menbiç ile batıdaki PYD güçleri arasında, Zezmara hattında yerleşmiş olan PYD güçleri arasında bir bağlantı kurulmasını engelleyeceğiz. Koridor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla Elbap bu noktada bir kilittir. Elbap'ın PYD'nin kontrolü altına alınması PYD'nin doğudaki ve batıdaki muhkem mevkileri arasındaki birleşmeyi sağlayacaktır. Türkiye'nin buna engel olmaması diye Elbap'a kadar ilerlemesi zaten düşünülmüştü. Öte yandan Elbap'ın rejim tarafından ele alınması, ele geçirilmesi ise o zaman da bir bakıma Halep'e karşı herhangi bir şekilde artık Suriye muhalefetinden çok ciddi bir tehdit olmayacağını gösterecektir. Ben şu sırada rejimin Elbap için mücadele ettiği kanaatinde değilim. Ama Halep'in doğu mahallelerinde çok ciddi bazı çatışmalar oldu ve rejim son zamanlarda Halep'in doğusundaki bazı önemli yerleri ele geçirdiğini açıkladı.
Evet.
Bu da Elbap Suriye, Özgür Suriye Ordusu tarafından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle hareket eden Suriye muhalefeti tarafından ele geçirilirse o zaman batıya doğru dönüp Halep'e doğru ilerleyebilirler düşüncesiyle onlar da Halep'in doğusunda kendilerine daha muhkem bir mevki edinmeye gayret gösteriyorlar. Yani sırada savaşın birçok açıdan en kritik noktasına gelinmiş durumda. Bu arada rejimle PYD arasında işbirliği olabilir mi diye söz ettiniz. Evet. Bu fevkalade mümkündür. Çünkü Suriye'de aslında sürekli olarak değişen ittifaklar var. Rejim elbette bir yandan Suriye muhalefetine karşı mücadele veriyor. Bir yandan da PYD'nin ileride Suriye'nin bütünlüğünü bozacak bir oluşum elde etmesini engellemeye çalışıyor. Ancak kısa vadede öncelikli olarak düşman ve tehdit olarak algıladığı grup neyse ona karşı pekala ittifak halinde davranabiliyor. O yüzden Halep'te PYD ile rejimin geçici böyle bir ittifak kurmuş olması aslında şaşırtıcı görünmüyor.
Şaşırtıcı görünmüyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Biz Suriye'ye Esad'ın hükümranlığına son vermek için girdik diyor. Fırat Kalkanı operasyonunu anlatırken Filistinlerle ilgili yapılan bir toplantıda. Bu sanıyorum bugüne kadar edilmiş ilk değişik cümle olabilir mi? Çünkü başında harekatın stratejisine ilişkin belirsizlik var dediniz, Elbap dediniz ama bir taraftan da böyle bir aklında Türkiye'nin bir gelişme de olabilir mi sizce? Ve tabii bundan sonra Esad'sız bir çözüm mümkün görünüyor mu? Sanki bütün yollar Esad'a çıkıyormuş gibi bir görüntü de var.
Evet, şimdi Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı sırada bizim açıklamış olduğumuz ilk hedef IŞİD ile mücadeleydi. Bundan birkaç gün sonra, bir süre geçtikten sonra biz aslında Fırat Kalkanı'nı doğudaki ve batıdaki PYD güçlerinin birbirleriyle birleşmesini engellemek maksadıyla başlattık dendi. Ardından bir süre daha geçti. Bu defa hedefimiz Menbiç'i PYD güçlerinden temizlemektir dendi. Şimdi biraz daha ileri giden bir hedef olduğunun açıklandığını söylüyorsunuz. Bunlar aslında başından beri siyasi ve askeri stratejinin tam belirlenmemiş olması ve kervan yolda kurulur anlayışıyla operasyona başladıktan sonra hedeflerin değiştirilerekten ilerlendiği işaretini veriyor. Eğer bu şekilde bir hedef büyütme söz konusuysa bu aslında Türkiye'nin Suriye ile savaş halinde olduğu anlamına gelir ki ben zannediyorum uluslararası koalisyon, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuna başlarken böyle bir hedef belirlemiş olduğunu düşünmeden buna bir bakıma üstü kapalı olarak yeşil ışık yakmışlardı. Eğer Türkiye'nin hedefi bu şekilde değiştirilmişse buna herhalde uluslararası toplumun da tepki göstermesi beklenir. Ben şu sırada artık bundan sonra Esad'ın geleceğiyle ilgili bir sorunun gündemde olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Esad aşağı yukarı 6 yıla yakın bir zamandır kendi ülkesindeki iç savaşa rağmen yerinde durmaktadır. Suriye'de geçiş döneminin ateşkes sağlandıktan sonra barış görüşmelerinin en önemli taraflarından biri elbette Şam rejimi olacaktır. İleride uzun vadede Suriye'de Esad'ın artık herhangi bir şekilde görev sürdüremeyeceğini bugünden kabul etsek bile en azından görülebilir bir süre için Esad'ın masada olabileceğini şimdiden kabul etmek gerekir.
Manasına gelir. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Ünal Çeviköz.
Gel.
Çok önemli iki noktayı sizlere söyleyeceğim. İki önemli isimle konuştuk. Bunlardan birisi Uğur Gürses, bir diğeri de Ünal Çeviköz. Irak'ın eski, Irak'taki eski Türk Büyükelçisi, Bağdat Büyükelçisi ve Uğur Gürses de ekonomi yazarı Hürriyet Gazetesi'nde. İkisinin de söylediği önemli ayrıntılar var. Ünal Çeviköz diyor ki başından eğer böyle söylediyse Cumhurbaşkanı, biz Suriye'ye Esad'ın hükümranlığına son vermek için girdik dediyse bu başından... Bu meselenin tam olarak stratejisinin belirlenmediği manasını taşır diyor. Bugüne kadar yaptığımız yayınların hepsinde ne söyledik? Eğer bir operasyon yapılacaksa bu operasyonda öncelikle girmek mesele değil ama nasıl çıkılacağının ve o operasyonla neyin amaçlandığının tespit edilmesi gerekir. Eğer tespit edilmediyse bu operasyonun sonuçlarıyla ilgili şüpheler ortaya çıkar. Uzmanların üzerinde uzlaştıkları değerlendirme buydu. Ünal Çeviköz diyor ki baştan bu strateji net olarak ortaya konulmadı. Önce IŞİD'le savaşıyoruz, Cerablus temizlenecek, ondan sonra Menbiş'ten PYD'ye atılacak, sonrasında hedef Elbap ve bugün itibariyle de Cumhurbaşkanı'nın biz Suriye'ye Esad'ın hükümranına son vermek için girdik cümlesi. Bunlar kervan yolda düzülür biçimindeki felsefenin sonuçları olabilir diyor. Yani önden hesap yapılmadı, biraz karambol yürüyen bir sistemden bahsediyor. Eğer böyleyse diyor. Uğur Gürses ne dedi? Özellikle bu büyük mega projelerde işte dolar 1,5-2 lira arasında zaten böyle de devam eder. Hadi biz bunları yapalım. Çok fazla da yük getirmez diye başlanmış projeler diye niteledi o büyük projeleri ve şu an itibariyle Türkiye'nin sırtında çok ciddi bir kambur oluşturduğunu, bugünden itibaren oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Yani hep neden bahsediyoruz? Ortak akıldan bahsediyoruz, özgür tartışma ortamından ve ifade özgürlüğünden bahsediyoruz. Bir de medyanın durumundan elbette. Medya Türkiye'de özgür olacak ki bu meseleler önden konuşulacak, tartışılacak. Yönetenler bundan beslenecekler ve ona göre stratejilerini belirleyecekler. Sonrasında ortaya çıkacak faturaları çünkü sadece yöneticiler değil bütün Türkiye ödüyor bugün olduğu gibi.
Savaşın ortasında barışı düşünmek çok zor. Silahlar patlarken müzakereye dönüleceğini hayal etmek çok zor. Tüm diyaloglar savaşın en sıkıştığı noktada başlar.
Alışılmışın dışında.
Bugün MHP Genel Başkanı halka 3 gün süre verin çıksınlar ondan sonra da yerle bir edilsin diyor mesela Nusaybin.
Çağrıyı Nusaybin de yapsın, kendisi atla buluşsun ve kucaklaşsın.
Olayların gerçek tanıkla konuşulduğu program.
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz? Hoş olur musunuz?
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünemiyoruz. Leman evet olmalı ama bu şekilde de olmamalı.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
Saatler 18.23 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. İki önemli başlığı aktardık sizlere. Bunlardan birisi Halep'te ne oluyor? Fırat Kalkanı'nda ne oluyor? Türkiye'nin stratejisine ve önümüzdeki dönemdeki gelişmeler, beklentiler hangi noktada? Ünal Çeviköz aktardı. Bir tarafından da tabii ekonomi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Türkiye için kritik süreçler başlamış durumda. Bununla ilgili değerlendirmeleri de Uğur Gürses yaptı. Şimdi size biraz FETÖ soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü o cenahta da ciddi hareketlilik var. İstanbul'da açılan ilk dava 15 Temmuz. İstanbul ayağı Sabiha Gökçen'i işgal etmeye giden darbeci askerlerle ilgili açıldı. 28 rütbeli 38 er olmak üzere toplam 62 er asker yargılanacak burada ve onlar için de çok ciddi cezalar isteniyor. Sabiha Gökçen'e niye gittikleri öncelikle iddianamede yer alıyor. Oraya devlet büyüklerinin, bakanların, başbakanın, cumhurbaşkanının gelme ihtimali üzerine askerlerin orayı kontrol altına almak istedikleri belirtiliyor iddianamede. Darbe toplantısının, burası önemli, 12 Temmuz'da saat 19'da başladığı ve 54 saat sürdüğü, yani 54 saat süren 12 Temmuz'da başlayan bir toplantı ve İstanbul dışından bir takım askerler de katılıyor bu toplantıya, komutanlar. Bundan niye haber alınamadı diye bugün üzerine de tartışma yapıldı. Saat 19'da General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda başlıyor toplantı. 14 Temmuz saat 1.30'a kadar sürdüğü de kaydediliyor. Çok gizlilik içinde yapıldığına ilişkin bilgiler de var. İşte o toplantıda İstanbul'da nerelerin tutulacağı tespit ediliyor ve ona ilişkin kararlar alınıyor. Bu arada bir WhatsApp grubu da kuruluyor. Yüzer tüfek ve 250 şerit makinalı tüfek mermisi, 1000 uçak savar mermisi dağıtılması kararlaştırıyor. Darbeye katılan her bir askere yüzer tüfek mermisi, 250 şerit halinde makinalı tüfek mermisi, ki bunlar mango olarak dolaşıyorlar. Bir 1000 uçak savar mermisi de o kullanılacak olan zırhlı araçta bulunması için dağıtılıyor. Darbe saatinin öne çekilmesi niye akşamın 10'unda darbe mi olur diye herkesin kafasındaki soru işaretiydi. Bununla ilgili iddianamedeki bölüm şüpheli ve tanık ifadelerine yer verilerek, İfadelerde darbenin gece saat 3'te yapılmasının kararlaştırıldığı, ancak bilgi sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği anlatılıyor, iddianamede bulunuyor. Aynı zamanda Hrant Dink'in öldürülmesi, Taşiye soruşturması, Selam Tevhid soruşturması, 17-25 Aralık soruşturması ve MİT tırları da iddianamede yer alan diğer başlıklar. Bütün bunların cemaat tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin İddialar da bu iddianamenin bir parçası halinde. Cumhurbaşkanının şikayetçi olduğu ve Marmaris'teki otel baskınıyla ilgili de iddianame hazırlandı. Burada da 47 kişi hakkında hazırlandı iddianame. Bir firari, 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, eğer mahkeme kabul ederse iddianameyi. Her biri için sanıkların 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor bu iddianamede. Seks 73'ü mağdur ve müşteki ile 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvurulmuş bu iddianame hazırlanırken. Olaya karışan helikopterlerden, olay yerinden ve yaptırılan adli arama işlemlerine konu olan diğer yerlerden temin edilen materyaller üzerinde parmak izi, biyolojik ve balistik konularında çok sayıda kriminal rapor alındığı da belirtiliyor. Toplam 2390 inceleme işlemi yaptırılmış. Yine olay yeri ve civarının gösterdiği tespit edilen güvenlik kameralarına bağlı 3 ayrı kayıt cihazı incelenmiş ve bu inceleme sonuçlarına ilişkin raporlarda dosyada yer almış. Soruşturma yaklaşık 4 ayda tamamlanmış başsavcının verdiği bilgiye göre. İddianamede taraf olarak 2 şehit var. 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranmakta olan 47 şüpheli yer alıyor. Maç 90 dakika diye bir cezaevinde ele geçen not var. Bu şüphelilerin arasında bir mesajlaşma. Yani her şeyin bitmediği ve bu meselenin devam edeceğine ilişkin, kendilerini motive ettiklerine ilişkin bilgi de veriyor başsavcı. Bu yargılamada Muğla'da yapılacak ikinci önemli iddianamedir. AK Parti'ye yakın çevrelerde siyasetçilerin, FETÖ üyesi siyasetçilerin AK Parti içinde barınıp barınmadıklarına ilişkin de tartışmanın devam ettiğini söyleyelim. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın şu aralar kendi cenahı tarafından da hedef tahtasına oturtulduğunu görüyoruz. Özellikle sosyal medyada paylaşılan ve internet sitelerinde paylaşılan haberlerde. Buna ilişkin bir haber var. Yeni Şafak yazarı diyor ki, Baylokçular deşifre olmuşlarsa AK Parti içinde kalkışma olur mu? Biliyorsunuz AK Parti içinde bazı milletvekillerinin, hatta bakanların Baylok kullanıcısı olduklarına ilişkin iddiayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. İşte o iddiayla ilgili olarak şöyle diyor Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AK Parti içindeki FETÖ'cü milletvekilleri eğer Baylokçu AK Partililer varsa, deşifre olmuşlarsa ve bir süre sonra tasfiye edileceklerini biliyorlarsa AK Parti içinde bir kalkışma olur mu sorusu aklıma düşüyor diyor. Bu aralar AK Parti içinde bir günah keçisi aranıyormuş gibi bir hava da var ve hatta bazı listeler dolaşıyor. Kısa süre içinde yeni bir Pelikan dosyası benzeri bir bildirinin yayınlanacağı ve AK Parti'de bir takım isimlerin hedef alınacağı ve bir tasfiye sürecinin başlayacağına ilişkin iddialar var. Cumhurbaşkanının yalnız bırakıldığını iddia eden AK Partililer söz konusu. Yani AK Parti içinde alttan alta bir kaynama var. Önümüzdeki günlerde bunun yukarıya nasıl yansıyacağını göreceğiz. Son bir not aktaralım. O da hakimler ve savcılarla ilgili. Hatırlayacaksınız, Adalet Bakanı 10 Kasım'da HSYK'nın meslekte kalmalarını uygun görmeyerek meslekten uzaklaştırdığı toplam 3456 hakim ve savcı olduğunu söylemişti. Dün gece yarısı yeni hakim savcılar görevlerine atandılar. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 3022 adli yargı hakimi ve savcıyla 918 idari yargı hakimini kura yöntemiyle atadı. Toplam 3940 hakim savcı göreve başladı. Böylece görevden alınan 3450 hakimin yerine 3940 yeni hakim ve savcı atanmış oldu.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok. Dolayısıyla AKP 400 milletvekiliyle gelir.
İşte bunların yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci filan demeyeyim.
Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını asla dinlememeye karar verdi. Evet. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten tansiyonum yükseldi.
Sayın altında bir ton şeyden patlayacağım bahsediyorum. Yani barikatlar bölgesinde bugün için bu rakamı revize etmek zorundayım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle, hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir De Bunu Dinle, yasaksız program.
NDR'ın yaptığı bir araştırma var, ona ilişkin bilgileri aktarayım. Sonra da araştırmacı Profesör Özer Sencar'la konuşacağız. Türkiye'deki genel siyasi atmosferi, NDR'ın anketine göre halkın %79'u darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğuna inanıyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık söylemişti. Yine o araştırmaya göre olağanüstü halden çok fazla şikayetçi değil Türk halkı ve gerekli olduğunu düşünüyor. Sadece o hal değil, kanun hükmünde kararnameler de böyle. Bir de enteresan, Trump'ın kazanmasından genel olarak insanlar memnun görünüyorlar. Bir Türkiye manzarası çıkartmış NDR yaptığı araştırmada. Tabii önümüzdeki süreçte en önemli soru işaretlerinden birisi yapılacak yeni anayasa. Yeni anayasanın bu siyasi atmosferde ve olağanüstü hal şartlarında yapılıp yapılamayacağı, buna ilişkin oylamanın bu şartlarda yapılırsa sağlıklı olup olmayacağı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir başka strateji içinde olup olmadığı, bütün bunlar konuşuluyor. Programın başında da aktardım. Hem Başbakan Binali Yıldırım hem Devlet Bahçeli açıklamalarını yaptılar. O açıklamaların da ışığında Türkiye'deki siyaseti deneyimli bir isimle Metropol Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sahibi Profesör Sencar, Özer Sencar'la konuşacağız. Özer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Başımız dönüyor gerçekten, gelişmeler o kadar fazla ki ama herhalde siyasi açıdan baktığımızda en kilit noktada Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmeler görünüyor ve o görüşmelerde bir sonuca ulaşılmış gibi bir hava da var. Bugün mecliste yapılan konuşmalardan anladığımız kadarıyla, ama Tuğrul Türkeş'in de bir uyarısı var. Bahçeli bir şey almadan bunu niye yapsın kardeşim diye. Sizin buna ilişkin bir analiziniz var mı anayasa değişikliği konusunda ve bu süren görüşmelerle ilgili?
Anayasa değişikliği ile ilgili büyük oranda AK Parti ile MHP arasında bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Bu anayasa değişikliğinin başkanlık sisteminin getirilmesi için tek çıkar yoldur. Yani MHP'nin desteği alınmadan böyle bir değişiklik yapılma şansı yok.
Evet.
Dolayısıyla iktidar bu konuda doğru bir strateji izliyor. MHP de bir takım değişiklikler önerileriyle bu tasarıyı destekliyor.
Niye ama hocam? Yani niye mesela MHP durup dururken bu tasarıyı destekliyor? Siz çözebildiniz mi? Uzun süredir biz bunun üzerinde konuşuyoruz ama.
Yani kendisi açıklamadan bunu, bu konuda
spekülasyon yapmak politikacılara düşer.
Evet.
Kendisi bu başkanlık meselesi artık yasal hale gelsin. Hem başkan gibi davranıyor Tayyip Bey, hem de anayasada bu değişiklik yapılmadı. Bir an önce bu sorun çözülmeli diye açıkladı.
Evet.
Dolayısıyla kendisinin açıklaması budur. Bunun ötesinde bir yorum yapmak politikacılara düşer.
Pekala. Önümüzdeki süreçte siz burada bir arıza çıkmadan sürecin sona ereceğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Yani aralarında bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bir şekilde sonuca ulaştıracaklar. Ama o ikisinin anlaşıyor olması da bu sorunun kesin olarak çözüleceği yahut da anayasa değişikliğinin kesin olarak çıkacağı anlamına gelmiyor. Bizim bu ay, Kasım ayının içinde yaptığımız araştırmaya göre hala evet hayırlar 52, 51'e 49 şeklinde bıçak sırtı bir şeyde duruyor.
Burası önemli. Şimdi siz başkanlık sistemini mi sordunuz ve ona göre aldığınız yanıt mıdır bu? Halkın %49'u hayır diyor, 51'i evet mi diyor hocam?
Hayır, 51'i hayır diyor.
51 hayır
evet
diyor.
Dolayısıyla tam bir bıçak sırtı durum bu. MHP'lilerin 1/4'ü destekliyor. %25'i destekliyor başkanlık sistemini, ama AK Partililerin desteği %80 seviyesinde. Dolayısıyla hala bıçak sırtı durum devam ediyor. MHP'nin desteğine rağmen başkanlık sistemiyle ilgili referandum güvenli bir sınır içerisinde değil. Yani hiç kimse
cepte değil yani.
Şey yapamaz, şu anda başkanlık sistemi geçer diyemez. Önümüzdeki süreçte %20 civarında bir seçmen kitlesi var. Bu %20 civarındaki seçmen kitlesi ya hayır diyor ya kararsız durumda. %10'u hayır diyor, %10'u da kararsız durumda. Bu %10'u kim yanına alabilirse başkanlık sistemini o geçirecek demektir. Onun istediği şekilde geçecek demektir diye özetleyebiliriz.
Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir hafta 10 gün içinde gelmesi de bekleniyor. Meclisteki görüşmeler ve tabii bir takım siyasi spekülasyonlar da var. Mesela AK Parti içinde de bu başkanlık sistemine karşı çıkıldığına ilişkin özellikle son dönemde bu spekülasyonların arttığını da görüyoruz. AK Parti içinde ortaya çıkabilecek bir çatlak ses o oranları değiştirebilir mi?
Ben öyle bir sesin çıkacağı kanaatinde değilim. Ve çıksa bile bu gizli oylama olduğu için belki olabilir. Ama sayısal olarak olayın rengini, sonucunu değiştirecek çoğunlukta olmayacaktır. Çünkü MHP parti olarak buna destek verirse MHP'nin büyük çoğunluğu destek verecektir. Destek vermesi beklenir. Yani hem destek veriyor görünür, hem de parlamentoda MHP'lilerin oy vermemesini beklemek söz konusu olmamalıdır. Yani böyle bir şey beklenmez. Dolayısıyla ben MHP ile AKP müşterek bir teklifi parlamentoya getirirlerse veyahut da MHP önceden desteklediğini açıklarsa bu teklifi, ben parlamentodan herhangi bir sorun olmadan getireceği kanaatindeyim.
Peki hocam, bir alternatif, bu da olabilir biliyorsunuz, daha önce Demirel zamanında da 5+5'te yaşanmıştı. Geliyor, anlaştık diyorlar ama mecliste reddedilebiliyor. Buradaki senaryo ne olabilir sizce?
Devlet Bahçeli'nin ekibi üzerinde, milletvekilleri üzerinde otoritesinin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleri üzerindeki otoritesi ve bağlayıcılığı ondan çok daha fazla güçlüdür. Dolayısıyla AK Parti içerisinden ve MHP içerisinden bu birlikte harekete ciddi sayıda karşı çıkacak kişilerin, milletvekillerinin olacağı kanaatinde değilim. Bu birliktelik parlamentoda da devam ederse ben parlamentodan 330'un her halükarda sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde çıkacağı kanaatindeyim iktidar açısından.
Ama olmazsa da bir erken seçim üzerine konuşuluyordu, onun için sormuştum. O alternatif üzerinde siz herhalde hiç konuşmak istemiyorsunuz.
Hayır, erken seçim tabii, böyle bir şey çıkarsa
330'un yani altı çıkarsa
MHP'den veya AK Parti içerisinden şimdi tahmin edilemeyen miktarda hayır oyu çıkarsa, ilkbaharda referandum yerine erken seçimi beklemekten daha doğal bir şey yok.
Ama her ihtimalle ilkbaharda bir sandık herhalde Türkiye'nin önünde olacak gibi. Orada da bir olağanüstü halde sandığa gitmek sağlıklı olur mu olmaz mı diye bir tartışma var. Siz de izliyorsunuzdur. Ne zararı olabilir veya bu yani seçmen iradesine bir etkisi olur mu olağanüstü halin?
Olağanüstü hal süreci içerisinde karşıtların propaganda yapma imkanı olmaz. Dolayısıyla başbakanın da açıkladığı gibi olağanüstü halle ben referanduma gitme ihtimalini görmüyorum. Tayyip Bey de böyle bir şey yapmaz. Yani o zaman Tayyip Bey şunu söylerler. Sen kazandın ama olağanüstü hale dayanarak kazandın derler. Tayyip Bey böyle bir şey kendisine söyletirmez. Yani Tayyip Bey'in karakteri, şimdiye kadarki yönetim anlayışı böyle bir şey söyletmeye müsait değildir. Ben eğer referanduma gidersek, gitme kararı alınırsa olağanüstü halin kalkacağında hiç şüphem yok.
Peki önümüzdeki sürece ilişkin bir siyasi projeksiyon yapsanız, başkanlık sistemi gelirse Türkiye'ye, bu iki partili bir yapı mı olur? MHP'nin çünkü burada kendi ayağına sıktığına ilişkin de bir takım iddialar söz konusu. Kendiliğinden iki partili bir yapıya mı gider? Yoksa bugünkü siyasi yapı aynı şekilde mi kalır? Nasıl etkilenir? Böyle bir tahmininiz veya bir analiziniz var mı acaba?
Başkanlıkla ilgili referandumda veya yapılacak bir başkanlık seçiminde ikili bir durum ortaya çıkacak şüphesiz. Çünkü ne kadar çok aday çıkarsa çıksın, ikinci turda iki aday yarışacak, etrafında kümeleşecek seçmenler. Ama bu parlamentoda partilerin yapısı itibariyle de çok ciddi değişiklikler olacak şeklinde bir öngörüde bulunmak şimdiden doğru olmaz. Belki MHP'den bir miktar AKP'ye doğru, AK Parti'ye doğru kayış olabilir. Çünkü MHP seçmeniyle özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da MHP ile geçişken, AK Parti arasında mi? Geçişkenlik çok yüksek. Şu anda da zaten Kasım ayı ölçümlerine göre MHP'nin oyu 11,5 civarında, HDP'nin oyu da 10,5-10,7 civarında. Eğer bir baraj sıkıntısı yaşamazsa bu iki partiden biri veya ikisi, ben parlamentoda yine dörtlü bir sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Yani başkanlık gelse bile yakın gelecekte ilk seçimlerde en az 3 partinin, 2 partinin, 4 partinin olabileceğini düşünüyorum. Ama şu da var, yapılan ölçümlere göre özellikle Temmuz ayından bu yana yapılan ölçümlerde 2 parti oyları 11 ile 12 arasında, 10,5 ile 12 arasında değişiyor. Bu güvenli bir nokta değil. Güvenli bir alan değil. Riskli bir alandır.
Baraj altında kalabilir.
Eğer takılmazlarsa 4 partili sistem yine devam eder.
Şimdi HDP ile MHP'yi söylediniz. CHP ile AK Parti'yi söylemezseniz meraktan uyuyamayız gece.
AK Parti'nin oyu 1 Kasım'daki sonucun aynısı.
49,5.
Evet.
CHP?
Sadece Kasım ayında CHP'de 3 puanlık bir artış oldu. Geçen ay 23'tü, bu ay 27'ye çıktı.
27'ye çıktı, orada bir artış var. Bunu neye bağlamamız lazım? Gerilime ve başka siyasi
i̇ki
ortama?
Sebep, iki şey görüyorum ben. Bu Güneydoğu'da, Suriye'de ve Irak'ta ordu hareketlerinden bir miktar halkta rahatsızlık olduğu söylenebilir. Çünkü ölçümlerden onu görüyoruz bir. Ama asıl faktörün ekonomik olduğunu düşünüyorum. Çünkü halkımız ekonomiyi dolarla takip eder. Doların fiyatı yükseldikçe, Türk lirası karşısında değeri arttıkça oradan bir ekonomik sorun olduğunu görür. Doların da işte 3.40'lara yükselmesi, 3.30'ların üstüne çıkması halk tarafından ekonomik bir sorunun olduğuna işaret olarak algılanır. Hem Güneydoğu'da, yani Suriye ve Irak'taki savaş olayı, hem de dolardaki bu değişim insanlar tarafından olumsuz algılandı ve iktidarın oyunda, gücünde bir azalma oldu.
Azalma geçen oldu mu? Ay. Çünkü 1 Kasım'la aynı diyorsunuz ama geçen aya göre azalma oldu diyorsunuz adım.
AK Parti'nin oyu geçen ay 53'tü, bu ay 49,5.
Ha, anladım. Bir an önceki ayla karşılaştırıyoruz. Kasım seçimleriyle aynı.
CHP'nin oyu 23,5'tu, 26,5 oldu. 3 puanlık 27'ye yakın oldu.
3 puanlık.
Dolayısıyla HDP ve MHP'nin oylarında bir değişiklik yok, stabil gidiyor. AKP'nin oyunda bir miktar azalma, CHP'nin oyunda da bir miktar artma var. Bu artma ve azalmayı da ekonomideki ve Suriye'deki, Irak'taki siyasal olaylarla, dış politik olaylarla ilişkilendirmek mümkün.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine gerçekten çok bilgilendirici oldu. Sağ olasınız.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Özer Sencar önemli bilgiler verdi. Yaptığı son araştırmaya ilişkin özellikle başkanlık seçimleri evet mi denecek, hayır mı eğer referanduma gidilirse. Metropol'ün araştırmasına göre bıçak sırtı bir sonuç var. Güvenli bölgede değil. Hayır diyenlerin oranı evet diyenlerden fazla. Bu önemli bir tespitti. Bir diğer önemli tespit özellikle son bir ayda AK Parti'nin 3 puan kaybettiği yönünde. Bunu da hem Suriye'deki ve Irak'taki gerilime hem de Türkiye içindeki ekonomik sıkıntıya, doların yükselişine bağlıyor Özer Sencar. Önemli bir ayrıntı, AK Parti'nin bütün stratejilerini yaptırdığı anketlerle belirlediğinde göz önünde bulundurursak bu sonuçların AK Parti tarafından da dikkatle takip edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin ve sonucunun, bu görüşmeler sonrasında yapılacak referandumun çantada keklik olmadığına ilişkin bilgi de yine Özer Sencar'dan geldi bize. Artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Enteresan bir haber vardı, o haberi de aktaralım ve bitirelim. Yılın kelimesi seçilmiş yıl biterken 2016. Gerçekten zor bir yıldı, sıkıntılı bir yıldı. Türkiye açısından baktığınızda belki de tarihi bir yıldı ve en kritik yıllardan birisi olarak anılacak. Bunun üstüne onlarca kitap yazılacak. Önümüzdeki yıllardaki gelişmelerle birlikte yakın tarih Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından son derece belirleyici olacak. İşte bu yıl dünya açısından da enteresandı. Bir kere mesela en sonunda Trump'la ilgili büyük bir şok yaşadı dünya. İşte o Trump şokunun da etkisinin olduğu bir mesele. Yılın kelimesi. Dictionary.com seçmiş bunu. Yılın kelimesi ksenofobi. İnşallah doğru okuyorumdur olarak belirlenmiş. 2016'nın son günlerine girerken Dictionary.com yılın kelimesini belirledi diyor haber. İnternet sitesinden yapılan açıklamada ksenofobi yılın kelimesi olarak belirlendi. Ne diyorsunuz? Ne bu peki diyeceksiniz elbette. Yabancılardan, farklı kültürlerden gelenlerden korkmak, rahatsız olmak anlamına geliyormuş bu ksenofobi. 2016 yılında yükselişte olduğu belirtilmiş bu kelimenin. İngiltere'de yapılan Brexit referandumu ve Amerika'ya göçmen karşıtı Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesi buna dayanak olarak gösterilmiş. Ksenofobi kelimesini Amerika Başkanı Barack Obama başkan adaylarından Donald Trump'ı eleştirdiği bir konuşmasında da kullanmıştı. Manasını tekrar edeyim, yabancılardan, farklı kültürlerden gelenlerden korkmak, rahatsız olmak anlamına geliyormuş. Belki de dünyadaki en büyük korkulardan birisi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde de elindeki en büyük koz malumunuz. Numan Kurtulmuş'un bir açıklamasını da aktararak bitirelim. İngiliz gazetelerine yapmış bu açıklamayı. Eğer geri dönüş anlaşması ve vize anlaşmasına ilişkin taraflar kendi sözlerini yerine getirmezlerse isteyene kapıyı açacağız demiş. Bu konuda Türkiye kararlı gibi görünüyor. Devlet Bahçeli de bugün itibariyle bu politikaya destek verdiğini grupta açıklamıştı. Yılın kelimesi de işte o korkulardan yararlanmak diye bakabiliriz bu stratejiye. Yılın kelimesi de ksenofobi ve manası yabancılardan, farklı kültürlerden gelenlerden korkmak, rahatsız olmak. Finali Emel Meslusi'yi de yapıyoruz. Necdet bugün Emel Meslusi'yi seçmiş. Filistin için yazılan bir şarkı. Filistin yine çok konuşuluyor. Bugün İstanbul'da bununla ilgili bir toplantı da vardı. Ezan sesinin kısılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayarak bundan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Hatta dünyadaki sorunların çözümü için Filistin bir numaralı meseledir. Bu sorun çözülmeden İslam dünyasının sorunu da çözülmez dedi ve bu meseleye verdiği önemi de aktardı. Biz de o şarkıyla bitirelim. Emel Meslusi Ma Likit şarkının ismi. Yarın 17.30'da buradayız. Bir gün ayrı kalacağız. Umarız huzurlu geçirirsiniz bu 24 saati. Bir de bunu izle.com adresinden yaptığımız yayının YouTube kaydını izleyebilirsiniz. Programın tekrarı da 24'te. Yarın görüşmek üzere.
يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر تبحر بيا لبعيد
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.